Ayrım 21.
Sayfa 253. Adamlar neredeyse 800 metre uzunluğunda bir kuyruk oluşturmuş, ikişerli sıralar halinde yürüyordu. Castor'ın arkasında yardımcısı Yüzbaşı Cook vardı. Onun arkasından ise generalin o günkü emir eri, aynı zamanda alay borazancısı olan süvari John Martin ilerliyordu. Asıl adı Giuseppe Martino'ydu. Bir zamanlar Garibaldi'nin uşaklığını yapmış bir İtalyan göçmeniydi ve İngilizceye hala çok hakim değildi. Çavuş Lewis ve atına bağlı olan Ben Craig, Custer'ın 10 metre gerisindeydi. Atları üzerinde tepeleri tırmanırlarken eyerlerinde dönüp arkalarına baktıklarında, binbaşı Reno ve adamlarının güneyden saldırmadan önce Little Bighorn'u geçtiklerini görebiliyorlardı. Crow ve Ree, izcilerinin yüzlerindeki acıklı ifadeyi fark eden Custer, onlara istedikleri takdirde geri dönebileceklerini söyledi. İzciler hiç itiraz etmeden atlarını döndürüp hızla uzaklaştılar. Hayatları böylece kurtulmuş oldu. Süvariler bu şekilde 5 kilometre daha ilerledi ve sonunda sollarındaki tepenin zirvesine vararak vadiyi görme şansı elde etti. Craig atının dizginlerini tutan iri yarı çavuşun keskin bir nefes alıp ulu tanrım diye mırıldandığını duydu. Nehrin karşı yakası adeta bir çadır okyanusu haline almıştı. Düzlük Kızılderileri yolculuk ederken kabileler ard arda sıralanır ve tek bir sütun halinde ilerlerlerdi. Durup kamp yaptıklarındaysa ayrı köyler kurarlardı. Kamp bölgesi bu yüzden dar ve uzundu. Suyun diğer tarafında nehrin dibinde sıralanmış 6 daire vardı. Yaklaşık bir hafta önce kuzeye doğru ilerlerken nehrin kenarında durup kamp kurmuşlardı. Öncülük etme şerefi kuzey çayanlara verilmişti. Bu yüzden en kuzeydeki köy onlara aitti. Hemen yanlarında en yakın müttefikleri Oglala Sioux'ların köyü vardı. Oglala'ların yakınında Sans Arc Sioux'ları, onların yanında da Kara Ayaklar vardı. En güneydeki köyün hemen önünde Minen Konju, uçta da binbaşı Reno'nun birliklerinin saldırdığı, Sioux'ların muhteşem önderi, tecrübeli oturan boğanın şef olduğu Hung Papa köyü vardı. En yakın akrabalarının yanında bulunan az sayıda Sante, Brule ve Assiniboan Sioux'da kamptaydı. 7. Süvari alayının tepelerin gizlemesi yüzünden görememişti ama oturan boğanın Hung Papa kabilesinin güney ucuna saldıran binbaşı Reno müthiş bir bozguna uğramıştı. Hung Papalar çadırlarından arı sürüleri gibi fırlamış, baştan ayağa silahlanmış halde atlarına atlayarak saldırıya karşılık vermişti. Saat neredeyse öğleden sonra 2'ydi. Reno'nun adamları kolayca ve maharetle etkisiz bırakılmış ve az önce geçtikleri nehrin kıyısındaki kavak ağaçlarına doğru gerilemek zorunda bırakılmıştı. Çoğu ağaçların arasında atından inmiş, diğerleri ise hayvanların kontrolünü kaybederek düşmüştü. Bazıları tüfeklerini kaybetmiş, Hung Papalar hepsini memnuniyetle toplamıştı. Birkaç dakika içinde geri kalanlar nehri yüzerek geçip bir tepeye sığınarak 36 saat sürecek kuşatmaya direnecekti. General Custer görebildiği kadarını dikkatle inceledi. Birkaç metre ötesinde duran Craig de Kızılderililerle savaşacak generali izliyordu. Kamp alanında Kızılderili kadınlar ve çocuklar vardı ama savaşçılar ortalıkta görünmüyordu. Custer bunun çok hoş bir sürpriz olduğunu düşündü. Craig generalin birlik komutanlarını çağırdığını duydu. Komutanlar kısa bir süre sonra Custer'ın etrafını sardı. Aşağı inip nehri geçeceğiz ve köyü ele geçireceğiz. Sonra yanına Yüzbaşı Cook'u çağırdı ve bir mesaj yazdırdı. Mesaj uzun zaman önce çorak topraklara gönderdiği Yüzbaşı Bentine iletilecekti. Cook'un yazdığı mesaj şöyleydi. İlerleyin, büyük köy, acele edin, paket getirin. Yedek cephane kastediliyordu. Mesajı hayatta kalıp olanları anlatacak olan emir eri Martino'ya verdi. İtalyan asker bir mucize eseri Bentine'i buldu. Tedbirli subay çorak topraklardaki ümitsiz arayışından vazgeçip dereye dönmeye karar vermiş ve sonunda kuşatılmış tepede Reno'nun birliklerine katılmıştı. Artık Custer'ın yanına dönebilmeleri söz konusu bile değildi. Craig eğri üzerinde dönerek Martino'nun uzaklaşmasını izledi. Yüzbaşı Yates'in F birliğinden 24 adamın hiçbir emir olmaksızın atını çevirip uzaklaştığını gördü. Kimse onları engellemeye çalışmamıştı. Craig tekrar önüne dönerek Custer'a baktı. O kalın kafası hiçbir şeyi almaz mıydı? General üzengilerine basarak ayağa kalktı. Krem rengi şapkasını havaya kaldırdı ve haykırdı. Haydi çocuklar, onları ele geçirdik. Uzaklaşmakta olan İtalya'nın duyduğu son sözler bunlar oldu. Ve daha sonra açılan soruşturmada duyduklarını yetkililere aktardı. Craig 36 yaşındaki Custer'ın saçlarının seyrelmekte olduğunu fark etti. Kızılderililer ona uzun saç adını takmıştı ama yaz sıcağını düşünerek saçlarını kısa kestirmişti. Belki Oglala kadınları daha sonra düştüğü yerde onu bu yüzden tanımayacak, savaşçılar ise bu yüzden kafa derisini yüzmelerine değmeyeceğini düşünecekti. Custer adamlarını haykırdıktan sonra atını mahmuzladı ve geri kalan 210 adamı onu takip etti. Nehir boyuna doğru inen arazinin eğimi çok fazla değildi ve saldırı için idealdi. Birlikler 800 metre ileride ardı ardına sola döndü. Tepeden tamamen inecekler, ırmağa geçecekler ve köye saldıracaklardı. Tam o sırada Cheyenne köyü bir anda canlandı. Savaşçılar eşek arısı sürüleri gibi beliriverdi. Çoğunun belden yukarısı çıplaktı. Hepsi de savaş boyalarına bürünmüştü ve atlarını nehre doğru sürerken tiz sesli çığlıklar atıyorlardı. Irmağı geçip doğu yakasına çıktılar ve kalan 5 birliğe doğru ilerlediler. Mavi üniformalı askerler oldukları yerde kala kalmıştı. Craig'in yanında ilerleyen çavuş Lewis dizginleri çekerek atını durdurdu ve Craig adamın yine ''Ulu Tanrım'' diye mırıldandığını duydu. Nehrin karşısına henüz geçmişlerdi ki Cheyenne'ler atlarından inip uzun otlar arasında bir görünüp bir kaybolarak hızla üzerlerine doğru gelmeye başladı. Atlılar arasına ilk oklar düştü. Okun biri bir atın böğrüne saplanınca hayvan acıyla kişneyip şaha kalkarak binicisini üzerinden attı. ''İnin, atlar geriye!'' Bağıran Custer'dı ve söylediklerini tekrarlamasına hiç gerek yoktu. Craig bazı askerlerin 45'lik koltlarını kılıflarından çıkarıp atlarını alınlarından vurarak hayvanların bedenlerini siper olarak kullandığını gördü. Bu adamlar zekice davrananlardı. Tepenin üzerinde savunma amaçlı kullanılabilecek hiçbir yer yoktu. Ne arkasına saklanabilecekleri bir kaya ne içine girebilecekleri bir hendek vardı. Adamlar atlarından inerken birkaçı birliklerden ayrılıp bir düzine kadar atın dizginlerini tutarak tepenin zirvesine doğru hızla tırmandı. Çavuş Lewis hem kendi atını hem de Craig'inkini çevirip sırta doğru koşturdu. Orada bir düzine kadar atla alaydan ayrılan 20 süvariye katıldılar. Atlar kısa süre sonra Kızılderililerin kokusunu almaya başladı. Huzursuzlanıp şaha kalktılar ve dizginlerini tutan süvarileri çektiler. Lewis ve Craig eğerleri üzerinde oturmaya devam ederek seyretmeye koyuldular. İlk saldırının ardından savaş sesleri kesildi. Ama Kızılderililer işlerini daha bitirmemişti. Etraflarını çevrelemek için harekete geçmişlerdi. Daha sonra söylenenlere göre o gün Custer'ı Sioux'lar yok etti. Bu doğru değildi. En çok kayıp verdiren ilk saldırıyı Cheyenne'ler gerçekleştirmişti. Kuzenleri olan Oglala Sioux'ları onlara saygı göstererek kendi köylerinin savunma şerefini vermişti. Custer'ın ilk hedefi bu köydü. Sioux'lar daha sonra gerilemelerine engel olmak amacıyla birlikleri iki koldan sararak destek vermişti. Craig bulunduğu yerden Oglalaların uzun otları arasında iki koldan sinsice ilerlediğini görebiliyordu. 20 dakika sonra geri çekilme umutları yok oldu. Vızıldayan kurşunlar ve tıslayan oklar daha yakına düşmeye başladı. Atları tutan süvarilerden birinin boğazına bir ok saplandı ve adam hırıltılı sesler çıkararak atından düştü. Kızılderililerde tüfekler, hatta birkaç tane eski çakmak taşlı tüfeklerden vardı ama sayıları fazla değildi. Birkaç saat içinde yepyeni Springfield'lar ve Colt'lara sahip olacaklardı. Çoğunlukla oklar kullanıyorlardı ve bunun onlar için iki avantajı vardı. Yay sessiz bir silahtı, kullananın yerini belli etmiyordu. Mavi üniformalı pek çok adam o gün göğsüne yediği bir ok yüzünden düşmanının nerede olduğunu bile bilemeden öldü. Diğer avantaj ise bulut gibi gökyüzüne fırlatılan okların süvariler üzerine neredeyse dikey olarak düşmesiydi. Atlar üzerinde fazlasıyla etkili bir taktikti. 60 dakika içinde bir düzine at düşen okların kurbanı oldu. Dizginlerini tutan süvarilerin elinden kurtularak 4 nala uzaklaştılar. Yaralanmayan diğer atlar da onların peşinden gitti. Atların tümü adamların tümünün ölmesinden çok önce kaçmış ve tüm kurtuluş umutlarını beraberlerinde götürmüşlerdi. Bocalayan süvariler arasında kuru otların tutuşması gibi hızla yayılan bir panik baş gösterdi. Tecrübeli askerler ve komutanlar da kontrollerini kaybetmişti. Cheyenne köyü küçük kurta aitti ama şans eseri o sırada orada değildi. Savaşın sona ermesinden bir saat sonra geldi ve alay konusu oldu. Aslında Custer'ı Rosebud boyunca takip eden keşif kolunun lideri oydu. Onun yokluğunda liderlik bir sonraki en tecrübeli savaşçıya, Güney Cheyenne'den gelen bir ziyaretçi olan Topal Beyaz Adam'a geçmişti. 30'lu yaşların ortalarındaydı ve ne topal ne de beyazdı. Bir subay liderliğindeki 30 süvari nehre doğru kaçmaya çalıştığında tek başına karşılarına çıkmış, güçlerini darmadağın etmiş ve bu uğurda canını vererek bir kahraman gibi ölmüştü. O 30 kişiden hiçbiri kaçamamış, ölümlerini izleyen yoldaşlarının tüm ümidi yok olmuştu. Tepenin üzerindeki Lewis ve Craig ölümleriyle burun buruna olan adamların feryatlarını, dualarını ve ağlayışlarını duyabiliyordu. Neredeyse çocuk yaşta tüyü yeni bitmiş genç bir asker, geri kalan iki ata ulaşabilmek için diğerlerinin yanından ayrılıp can havliyle koşmaya başladı. Saniyeler içinde sırtına dört ok saplandı ve genç adamın bedeni seyirerek yere yuvarlandı. Atları üzerindeki iki adam artık menzile girmişti. Oklar yanlarından ıslık çalarak geçmeye başladı. Tepenin eteklerindeki 50-100 arası asker hala canlıydı ama en az yarısı bir kurşun veya ok yemişti. Bazen kurbanları arasında bir zafer hatırası arayan bir savaşçı atına atlıyor ve çığlıklar atarak iki büklüm olmuş düşman askerler arasından ilerleyerek hiç yara almamış ama şerefli bir halde diğer tarafa geçiyordu. Orada bulunan her asker bunların savaş çığlıkları olduğunu düşünüyordu. Ama Craig gerçekten ne olduklarını biliyordu. Bunlar savaş çığlıkları değil, düşman arasına dalan Kızılderililerin kendi ölüm çığlığıydı. Ruhunu her yerdeki ruha teslim ediyordu. O gün 7. Süvari Alayı'nı asıl mağlup eden canlı yakalanıp işkence görme korkusuydu. Her askerin beyni tutsaklarına akıl almaz işkenceler yapan Kızılderililere dair hikayelerle yıkanmıştı. Ama bu hikayelerin aslı genel anlamda yoktu. Savaşta tutsak almak güzlük Kızılderililerinin adeti değildi. Tutsaklar için önceden belirlenmiş bir yöntemleri yoktu. Ama düşman askerlerinin yarısını yitirmişse onuruyla teslim olabilirdi. Custer'ın 70 dakika sonra yaptığı da bu oldu elbette. Ama Kızılderililerin yasasına göre düşman savaşmaya devam ederse sağ kalan son savaşçıya kadar öldürülmeleri doğal bir gelişmeydi. Bir düşman canlı ele geçirilecek olursa ona sadece iki durumda işkence edilirdi. Daha önce o Kızılderili kabilesiyle savaşmayacağına dair yemin etmiş ve yeminini bozmuşsa veya korkakça savaşmışsa. Her iki durumda da onursuz bir davranış sergilemiş olurdu. Sioux Cheyenne kültürüne göre acıya dayanma gücü ve soğukkanlılık kişiye kaybettiği şerefi geri kazandırabilirdi. Bir yalancıya veya korkağa o şans acı aracılığıyla verilmeliydi. Custer bir zamanlar Cheyenne'lere onlarla bir daha asla savaşmayacağına dair yemin etmişti. Kabilenin iki kadını onu ölen askerler arasında görüp tanıyınca bir dahaki sefere daha iyi duyabilmesi için kulaklarına çelik şişler batırdı. Cheyenne ve Sioux'ların oluşturduğu çember daralırken geri kalan askerler arasında baş gösteren panik iyice arttı. O günlerde savaşlar açık bir görüş, net bir hava altında yapılmazdı. Dumansız cephane yoktu. Tepe bir saat sonra hala bir sis bulutu altındaydı ve sisin arasından savaş boyalarına bürünmüş savaşçılar çıkıyordu. Hayal güçleri kontrolden çıkıp korkularını besledi. Bir İngiliz şair yıllar sonra şöyle diyecekti: Afganistan düzlüklerinde yaralı yatarken, kadınlar sizden geri kalanları kesmeye hazırlanırken, tüfeğinizi alıp kendi beyninizi uçurur, böylece Tanrı'nın yanına bir asker gibi gidersiniz. O tepenin eteklerindeki askerlerden hiçbiri Kipling'i duyacak kadar yaşamayacaktı. Ama yaptıkları şairin söylediği oldu. Craig kendilerini öldürüp işkenceden kurtaran yaralıların silah seslerini duydu. Sonra çavuş Lewis'e döndü. İri adam yanında yüzü bembeyaz olmuş bir halde duruyordu. Atlarının kontrolünü kaybetmek üzerelerdi. Geri dönüş yolları otlar arasında sinsice ilerleyen Oglala Sioux'larınca kapatılmıştı. ''Bağlanmış bir domuz gibi ölmeme izin veremezsin çavuş!'' diye bağırdı izci ona. Lewis bir süre tereddütle düşündü ve göreve bağlılığı sona erdi. Atından inip bıçağını çekti ve Craig'in ayak bileklerini kolana bağlayan deri şeritleri kesti. Bir saniye içinde üç ayrı gelişme oldu. 30 metreden fazla olamayacak bir mesafeden fırlatılan iki ok çavuşun göğsüne gömüldü. Adam elinde bıçağıyla o yöne dönüp şaşkınca baktı. Sonra dizleri büküldü ve yüzüstü yere kapaklandı. Bir Sioux savaşçısı daha da yakın mesafede aniden uzun otların arasında belirdi ve çakmak taşlı tüfeğini Craig'e doğrultup ateşledi. Daha etkili olabilmesi için aşırı miktarda kara barut kullandığı belliydi. Daha da beteri harbiyi çıkarmayı unutmuştu. Tüfeğin arkası kulakları sağır eden bir gümbürtüyle alevler saçarak patladı ve adamın sağ eli paramparça oldu. Omuzdan ateş ediyor olsaydı muhtemelen başının büyük bir bölümü havaya uçacaktı ama Kızılderili kalçadan ateş etmişti. Harbi tüfeğin namlusundan titreyen bir zıpkın gibi fırladı. Craig adamla karşı karşıya duruyordu. Harbi atının göğsüne girerek hayvanın kalbine isabet etti. Elleri hala bağlı olan Craig atı yere devrilirken altında kalmamaya çalıştı. Kendini bir tarafa savurarak sırt üstü düştü ve başı küçük bir kayaya çarptı. Bilincini o anda kaybetti. Custer'ın tepesindeki son beyaz asker de 10 dakika içinde öldü. İzci baygın olduğu için görememişti ama son çok çabuk gelmişti. Sioux savaşçılar daha sonra geri kalan birkaç düzine düşman askerinin bir an hala çarpışırken bir sonraki an her yerdeki ruh tarafından bir orak gibi biçildiğini anlatacaklardı. Aslında çoğu tüfeği veya kolt tabancasıyla kendi canını almayı seçmişti. Bazıları önce yaralı arkadaşlarını vurmuş, sonra kendini öldürmüştü. Ben Craig kendine geldiğinde beyni zonkluyor, başını kayaya çarptığı yer sızlıyordu. Tek gözünü açtı, elleri arkasında bağlı halde yerde yan yatıyordu. Bir yanağı toprağa dayanmıştı. Burnunun dibindeki otları görebiliyordu. Bilinci açılırken yumuşak deri çizmeler içindeki ayakların etrafında dolaştığını, heyecanlı sesleri ve arada sırada yükselen zafer çığlıklarını fark etti. Bu arada görüşü de netleşmişti. Ganimet ve zafer hatırası arayan Siyuların, mokasenler içindeki ayakları ve çıplak bacakları, tepenin etekleri üzerine bir o yana bir bu yana ilerliyordu. İçlerinden biri gözlerinin kıpırdadığını görmüş olmalıydı. Bir zafer çığlığı yükseldi ve güçlü eller onu bir anda doğrultup oturttu. Yüzleri boyanmış dört savaşçı etrafını sarmıştı. Yüzlerinde hala savaşın verdiği çılgınca bir ifade vardı. Taşlı bir savaş sopasının kafasını parçalamak üzere havaya kaldırıldığını gördü. Orada oturup ölümünü beklediği bir saniye içinde yaşamın diğer tarafında ne olabileceğini merak etti. Ama beklediği darbe inmedi. Onun yerine bir ses "Dur!" dedi. Craig başını kaldırıp baktı. Konuşan adam 3 metre ötede atının üzerinde oturuyordu. Batmakta olan güneşin arkadan gelen ışıkları yüzünden adam sadece bir silüetten ibaretti. Saçlarında herhangi bir süs yoktu. Omuzlarına ve sırtına kara bir pelerin gibi dökülüyordu. Elinde ne bir mızrak ne de bir savaş baltası vardı. Yani bir çeyen olmadığı açıktı. Atı bir adım ilerleyince adamın omzu güneşi perdeledi ve yüzü ortaya çıktı. Gölgesi üzerine düşünce Craig de onu daha iyi görebildi. Adamın atı çoğu kızılderili atının aksine benekli veya alacalı değildi. Rengi altın antilop derisi denen açık kahverengiydi. Craig bu atı daha önce duymuştu. Üzerindeki adam mokasenleri ve beline bağladığı peştemal haricinde çırılçıplaktı. Basit bir kızılderili savaşçısı gibi giyinmişti ama bir şefin otoriter havasına sahipti. Sol kolunda kalkan yoktu. Bu da kişisel korunmaya tenezzül etmediğini ifade ediyordu. Sol elinde taşlı bir savaş sopası vardı. Yani Sioux idi. Savaş sopası ürkütücü bir silahtı. 45 santimlik sapı bir çatalla sona eriyordu. Çatalın içine kaz yumurtası iriliğinde düzgün bir taş yerleştirilmişti. Taş çatala ıslatılmış deri şeritlerle bağlanmıştı. Şeritler güneşin altında kururken çekip sertleşmiş ve taşın çataldan kurtulması imkansız bir hal almıştı. Böyle bir sopayla indirilecek darbe kolları, omuzları veya kaburgaları kırabilir, kafatasını bir ceviz gibi ezebilirdi. Sadece yakın mesafeden kullanılabildiği için sahibini daha çok onurlandırırdı. Tekrar konuştuğunda Oglala Sioux dilini kullandı. İzcinin anlayabileceği Cheyenne diline en yakın olan Oglala'ydı. Batishu'yu niçin böyle bağladınız? Biz bağlamadık büyük şef, onu böyle bulduk. Kendi insanları bağlamış. Kara gözler hala Craig'in ayak bileklerine bağlı olan deri şeritlere çevrildi. Göğsü ve omuzları dolu tanelerini simgeleyen dairelerle kaplıydı. Ve alnından saçlarının hemen dibinden kurşun yaralı çenesine kadar inen bir şimşek vardı. Başka bir süsü yoktu ama Craig Kızılderili'nin şöhretini daha önce duymuştu. 12 yıldır 26 yaşından beri Oglala Sioux'larının tartışmasız şefi olan efsanevi çılgın ata bakıyordu. Korkusuzluğu, gizemi ve feragatıyla tanınırdı. Aşağıdaki ırmaktan tepeye doğru bir akşam rüzgarı esti. Şefin saçlarını, uzun otları ve izcinin başının arkasındaki tüyü dalgalandırdı ve tüy omzuna düştü. Çılgın at bunu fark etti. Cheyenne'ler tarafından verilen bir şeref nişanıydı. Yaşayacak diye buyurdu savaş lideri. Onu karar için şef oturan boğaya götürün. Savaşçılar ayaklarına kadar gelen ganimetleri elde edemedikleri için düş kırıklığına uğramışlardı ama itaat ettiler. Craig ayağa kaldırıldı ve nehre doğru yaka paça götürüldü. Craig 800 metrelik mesafeyi alırlarken katliamın derecesini gördü. 5 birliğin izciler ve kaçanların dışında kalan 210 askerinin cesetleri eğimli arazi üzerine saçılmıştı. Kızılderililer onları soyuyor, ganimet arıyor ve her kabiliye göre değişen törensel organ kesme işlemine geçiyorlardı. Cheyenne'ler kendilerini daha sonra takip etmemeleri için kurbanlarının bacaklarını keserdi. Siyular ise taş sopalarıyla kurbanların kafataslarını ve suratlarını pelteye çevirirdi. Diğerleri kolları, bacakları ve başları keserdi. İzci 50 metrelik bir ilerleyişten sonra George Armstrong Custer'ın cesedini gördü. Pamuklu çorapları haricinde çıplaktı. Cansız bedeni güneşin altında mermer gibi bembeyazdı. Delinmiş kulak zarları haricinde bedenine bir zarar verilmemişti ve daha sonra Terry'nin adamları tarafından böyle bulunacaktı. Ceplerde ve heybelerde ne varsa alınıyordu. Tüfekler ve tabancalar, kalan cephaneler, tütün keseleri, çelik muhafazalı saatler, aile resimlerinin konduğu cüzdanlar, bir zafer hatırası sayılabilecek her şey. Ardından sıra şapkalara, çizmelere ve üniformalara geliyordu. Tepenin etekleri kızılderili kadınlar ve savaşçılarla kaynıyordu. Nehir kenarında bir at sürüsü vardı. Craig atlardan birine bindirildi ve ona eşlik eden dört kızılderili ile birlikte Little Bighorn'un batısına geçtiler. Cheyenne köyünün içinden geçerlerken kızılderili kadınlar hayatta kalan Wasichu'ya öfkeyle bağırmaya başladı. Ama kartal tüyünü gördüklerinde sesleri kesildi. Bu bir dost muydu yoksa bir hain mi? Küçük grup Sans Arx ve Mine Konju köylerinden geçti ve sonunda Hung Papa köyüne ulaştı. Bütün kamp ayağa kalkmıştı, ortalığa bir kargaşa hakimdi. Bu savaşçılar tepede Custer ile çarpışmamış, binbaşı Reno'nun adamlarıyla savaşmış ve kalan az sayıda askeri nehrin karşısındaki tepenin üzerinde kuşatmıştı. Ben Thien ve katır katarının da yanına vardığı Reno, General Custer'ın niçin hala gelip onlara destek olmadığını merak ediyordu. Kara Ayak, Mine Konju ve Hun Papa savaşçıları Reno'nun öldürdükleri adamlarından aldıkları zafer hatıralarını havada sallayarak atlarını bir o yana bir bu yana koşturuyorlardı. Craig ara sıra sallanan sarı saçlı veya kızıl saçlı kafa derileri görüyordu. Kızılderili kadınlarının tiz çığlıkları eşliğinde ulu büyücü ve hakim oturan boğanın çadırına vardılar.